29. ayrımın başı Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği sayfa 396. 3. Su kirliliği. Su kirliliğini su kaynakları, yeraltı suyu, akarsu, göl, körfez ve deniz kirliliği kapsar. Suların kullanılmasını önleyecek veya canlılar için zararlı olacak derecede suya organik, inorganik, radyoaktif ve biyojenik yabancı maddelerin girmesi olarak tanımlanır. Su içerisinde çeşitli yollardan karışan organik maddeler bazı bakterilerin yardımıyla parçalanarak zararsız hale gelebilir. Suyun kendi kendine tazelenmesi açısından suda bazı bakteri grupları ile birlikte yeter miktarda çözülmüş oksijene ihtiyaç vardır. Ancak akarsu, göl ve denizlerde fazla miktardaki organik ve toksik madde bırakıldığında başta organik maddeleri parçalayacak olan bakteriler ölür ve aşırı şekilde parçalanan organik madde suda çözülmüş haldeki oksijeni azaltır. Özellikle bu ikinci nedenden dolayı suda yaşayan canlılar için gerekli olan biyolojik oksijen ihtiyacı BOI azaldığı için bazen canlıların bir bölümü, bazen de tamamı ölebilir. Sulara boşaltılan sentetik deterjan artıkları suda köpük meydana getirerek suyun havalanmasını, dolayısıyla suda çözülmüş haldeki oksijen miktarını azaltır. Bu ise sudaki canlı ortamını tehlikeye sokar. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de sanayi tesislerinin bulunduğu yerlerdeki akarsu, körfez, göl ve denizlerde önemli boyutlarda oluşan kirlenme meydana gelmiştir. Hatta İzmit körfezleri başta olmak üzere doğal canlı ortamı tamamen alt üst olmuştur. Ülkemizde su kirliliğinin önemli boyutlarda olduğu söylenebilir. Çünkü ev atık suları, sanayi tesislerinden hasıl olan sular, şehir kanalizasyonuna akarsu, göl ve en fazla denizlere verilmektedir. Buna bağlı olarak akarsu, göl ve denizlerimizde özellikle körfezlerde kirlenme artmıştır. Su kirliliğini konut ve çeşitli sanayi tesislerinden gelen sular oluşturur. Son yıllarda sanayi tesislerinin atık sularında arıtma işlemleri yaygınlaşmasına karşın maalesef halen birçok sanayi tesislerinin atık suları akarsu, göl ve denizlere boşaltılmaktadır. Deniz ve gölleri kirleten sanayi tesislerinin başında metal ana sanayi tesislerinden kaynaklanan sular gelmektedir. Bu sektör metal soğutması ve diğer işlemler için fazla miktarda su kullanmaktadır. Bunu gıda, içki ve tütün sanayisine ait tesisler takip etmektedir. Ancak suyun kirletilmesinde kimya sanayi kollarından gelen zehirli artık sular önemli rol oynamaktadır. Kirliliğin ana nedeni suların arıtılmadan akarsulara boşaltılmasıdır. Çevre kuruluşları tarafından yapılan denetim istenilen sonucu verememektedir. Kirli akarsular ve akarsu havzaları, Ergene Havzası. Trakya Havzası'nın sularını diren eden Ergene Çayı, ev ve sanayi tesislerinin atık suları ile kirletilmektedir. Güneyde Kozyörük, kuzeyde Kırklareli, batıda Uzun Köprü ve doğuda Çerkezköy'den gelen atık sular bu akarsuyumuza çeşitli artıklarını boşaltmaktadır. Gıda ve tekstil sanayinin atıkları çayı kirleten ana tesislerin arasına girmektedir. Nitekim bu havzamızda Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin önemli tekstil tesisleri ile makine ve metal tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca Çorlu'da bitkisel yağ, un fabrikaları, makine ve mukavva karton paketleme tesisleri kurulmuştur. Sanayi tesislerinin atık sularının yeteri kadar arıtmadan Ergene Çayı'nın kollarından olan Çorlu Çayı'na boşalttığı belirtilmiştir. Trakya'daki önemli akarsulardan olan Meriç'in Edirne ve Lalapaşa'dan gelen ev atıkları ve bu sahadaki çeşitli dokuma fabrikalarının atıkları ile kirlendiği belirtilmektedir. Ergene Çayı'nın Uzun Köprü istasyonunda yapılan analizlerde sudaki biyolojik oksijen ihtiyacı erimiş oksijen, azot, ortofosfat, ortosulfatın sınır değerlerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bursa Yöresi ve Nilüfer Çayı. Marmara bölgesinde Bursa Yöresi ve Nilüfer Çayı önemli ölçüde kirlenmiştir. Yüksek tarımsal verimi ile tanınan Bursa Ovası bundan son 25-30 yıl önce içerisinde sanayi tesislerinin kurulması ile elden çıkma noktasına gelmiştir. Bursa'daki çeşitli sanayi tesislerinin atık suları, Bursa'nın evsel atık suları Nilüfer Çayı'nı kirletmektedir. Bursa Organize Sanayi Bölgesi yılda 3,5 milyon metreküpü aşkın su kullanmaktadır. Bu sular Nilüfer'in kollarından olan Ayvalı Çayı'na boşalmaktadır. Nilüfer Çayı'na kavuşmadan önce Ayvalı Deresi'nde yapılan su analizlerinde BOT veya BOI biyolojik oksijen ihtiyacı 265, JOT veya KOI kimyasal oksijen ihtiyacı 475, amonyak şeklindeki azot 18.5 mg litre, orta fosfor 3.60 ve çözünmüş oksijen 0.00 mg litre olarak tespit edilmiştir. Bu dere yaz ayında tamamen kurumakta ancak atık suları taşınmamaktadır. Su kirliliği kontrol düzenlemesine göre bu çayımız çok kirli su kategorisine girmektedir. Aynı şekilde çeşitli artıkları olan Nilüfer çayı da son derece kirlenmiş su taşımaktadır. Bursa Belediyesi son yıllarda çevre düzenlemesi ve atık sularının arıtılması için sürekli çalışmalar yapmaya başlamıştır. Susurluk çayının ana kirlilik kaynağı Bigadiç boraks metal tesisleridir. Bu çayda sistematik boraks ölçümlerine göre 0.3 mg litre seviyesinde boraks tespit edilmiştir. Bu değer oldukça yüksek olup boraksa karşı hassas olan bitkiler için zararlıdır. Balıkesir civarında maden, kimya, tekstil, metal, gıda maddeleri, makine ve seramik ile ev ve meyve suyu gibi tesislerden gelen çeşitli atıklar suların kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Buradaki sularda büyük miktarda organik madde, suda yavaş yavaş ayrışan toksit bileşikler simav çayına boşalarak buradaki suyun kirlenmesine neden olmaktadır. Mustafa Kemal Paşa, Orhaneli ve Emet çayları. Mustafa Kemal Paşa çayı, Orhaneli, Emet çayının kirli sularını aldıktan sonra Ububat Gölü'nü boşalmaktadır. Orhaneli çayının başlangıçtaki kirlenmesi Tunç Bilek Termik Santrali ve Tunç Bilek Garp Linye tesislerinden gelen kömür tozu ve külü gibi atıkları almasıyla olmaktadır. Bu çay daha sonra Orhaneli'nde krom işleme ve Kestel'deki Etibak Boraks tesislerinden gelen atık suları bünyesine almaktadır. Bu akarsuyun organik kirleticiler ve suda yüzer haldeki parçacıklar içermesi tarım alanlarının sulamasını engellemektedir. Sulandığı takdirde zararlı olmaktadır. Nitekim yüksek boraks birikimi, konsantrasyonu, su kalitesinin çok kirli sular bünyesinde bulunmasına neden olmaktadır. Öte yandan kömür, tozkül ve diğer atıkları tarımsal arazilerde arzu edilmeyen fiziki etkilerin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu süspanse katı yük Ulubat Gölü'nün tabanında millenmeye neden olmakta ve akuatik su canlıların üretiminin düşmesini doğurmaktadır. Emet çayı ise Etibak, Hisarcık, Kolomanit tesislerinden kaynaklanan arsenik, boraks ve kirleticileri ihtiva etmektedir. Bundan dolayı içme ve tarımsal amaca yönelik sulama suyu olarak fevkalade zararlıdır. Koca çay. Kuş Gölü'ne boşalan Koca Çay, İvrindi kasabasının atık suları, Bayramoğlu Kurşun ve Antimon İzabe tesislerinden kaynaklanan ağır metallerle kirlenmektedir. Gediz Nehri. Bu nehir havzası son yıllarda aşırı olarak nüfuslanmış kasabalardan gelen kanalizasyon ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin suları boşalmaktadır. Nitekim bu nehrimizde kirlenme 1980'li yılların başından itibaren gözle görülür derecede artmış, Nisan 1989'da trajik kirlenmenin sonucu olarak yaklaşık nehirde 1 ton balık ölmüştür. Bu esnada 9 Eylül Üniversite Çevre Mühendisliği Bölümü laboratuvarında yapılan analizlerde suyun çok kirlenmiş olduğu saptanmıştır. Menemen regülatöründe yapılan analizler ise Gediz'in fenol, siyanit, yağ ve gres, organik ve toksik maddeler açısından aşırı derecede kirlenmiş olduğunu göstermektedir. Bilhassa sudaki çok düşük çözünmüş oksijen seviyesi ani balık ölümlerini oluşturan önemli bir diğer çevre sorunudur. Sürekli yapılan arıtma tesisleriyle su kirliliğini önleme çalışmaları sürdürülmektedir. Büyük Menderes Nehri. Bu nehir havzasında suyu kirletici en önemli etken Ömer Beyliği'ndeki 4, Kızılderili'deki 13 kuyudan sağlanan jeotermal enerji ve sıcak sudur. Bu sular 30-35 mg litre boraks ihtiva etmektedir. Sadece Kızılderili'de saatte 1-1,5 metreküp su çıkmaktadır. Menderes'ten alınan su örneklerindeki boraks konsantrasyonunun ise 1.7-2.5 mg litre arasında değiştiği bulunmuştur. Ayrıca jeotermal kaynaklardan çıkan sudaki tuz konsantrasyonu çok yüksektir. Jeotermal enerji üretiminin başlaması ile topraktaki boraks miktarının 60-70, tuz miktarının ise 9-10 mislik arttığı bulunmuştur. Menderes nehrinden alınan suda boraks miktarının kritik seviyeyi 1.0 mg litre aştığı tespit edilmiştir. Porsuk çayı. Sakarya'nın önemli kollarından olan Porsuk çayının kirliliği Kütahya'daki kanalizasyon sularının boşalmasıyla başlamaktadır. Nitekim bu suyun miktarı saniyede 650 litre olup bot 5 yükü 11.000 kilogram gün, total azot miktarı 2400 kilogram gün ve toplam fosfor ise 1160 kilogram gün olarak ölçülmüştür. Kütahya Şeker Fabrikası'nın atık suları akarsuya 610.000 kilogram yıl bot, 25.000 kilogram yıl total azot, 900 kilogram yıl total fosfor vermektedir. Kütahya Azot Fabrikası'ndan ise Nişadır, organik madde ve süspanse parçalar halinde çeşitli azot bileşikleri vermektedir. Bunun yanında Kütahya Magzenit fabrikasından hasıl olan 4 mm'den küçük katı magnezit ve serpentin parçacıkları Porsuk Çayı'na boşalmaktadır. Seyit Ömer Termik Santrali'nden saniyede 226 litre olarak çıkan suyun bünyesinde 285 mg litre katı parçacık bulunmaktadır. Santral atıklarından hasıl olan günlük 6.5 ton katı parçacık Porsuk Çayı'na dahil olmaktadır. Yukarıda bahsedilen akarsuların dışında Ankara Çayı, Sapanca Gölü'ne boşalan Çark Çayı, çeşitli ev ve sanayi atıklarını bünyesine aldığı için suları kirlenmiş durumdadır. Bilhassa kirli olan Ankara Çayı'nın suları ile Ankara'nın güneyindeki meyve ve sebze bahçeleri sulanmaktadır. Bu su ile sulanan toprakların kirliliğe uğradığı da açıklanmıştır. Konya Ovası'nın bir bölümünü sulayan Çarşamba Çayı sulama kanallarına organik kirleticiler, siyanit ve fenol gibi sanayi ve ev atık sularından hasıl olan ağır metaller karışmaktadır. Ayrıca tarım alanlarından pestisler suya karışmakta ve bu kirli sular Tuz Gölü'ne boşalmaktadır. Nitekim sulama kanallarında yapılan ölçmelerde cıva, kurşun ve DDT gibi kirleticilerin olduğu tespit edilmiştir.
Göl kirliliği. Adapazarı'nın ana içme suyunu sağlayan ve gelecekte İstanbul'un içme suyunu karşılaması düşünülen Sapanca Gölü, aynı zamanda çevredeki sanayi tesislerinin Petkim, Tüpraş, su ihtiyaçlarına cevap vermekte ve ayrıca sulama amacı içinde kullanılmaktadır. Ayrıca gölün çevresindeki çeşitli sanayi tesislerinin de atık sularını Sapanca Gölü'ne verdiği belirtilmektedir. Bunun yanında çevredeki çok sayıda yerleşme merkezinin de atık suları Sapanca'ya boşalmaktadır. Kuş Gölü, Manyas. Oldukça sığ, tatlı su taşıyan ve Avrupa Konseyi tarafından 1. sınıf milli park sahası olarak değerlendirilen Kuş Gölü'nün 230 kuş türü ziyaret etmekte ve bunların 44'ü gölden beslenmektedir. Ayrıca gölde çok sayıda balık türü de yaşamaktadır. Göle doğrudan ve dolaylı olarak boşalan sanayi ve ev atıkları göl suyunun kirlenmesine neden olmaktadır. Nitekim göl civarında 34 yerleşme merkeziyle 40 kadar sanayi tesisinin atık suları göle boşalmaktadır. Bu atık sular çinko, kurşun, arsenik, antimon ve baron ile boya ve meyve suyu atıkları da bulunmaktadır. Kuş Gölü çevresinde yoğun olarak sürdürülen tarımsal faaliyetlerden dolayı klor, fosfor ve karbonat taşıyan pestisitler ve gübrelerden kaynaklanan kirleticiler sular aracılığıyla göle karışmaktadır. Buna ilave olarak erozyondan dolayı göle bol miktarda katı parçacıklar da taşınmaktadır. Bunun sonucu olarak 1972'de 8 metre olan gölün derinliği halihazırda 2 metreye düşmüştür. Kuş Gölü'nün en önemli problemlerinden biri deterjan kirleticileridir. Bunlardan lap, lineal, alkal, benzene, sulfaton kullanılmadan önce üretilen DDB ibaret maddeler gölün tabanında birikmiş olup bunlar akuatik bakteriler tarafından zor olarak parçalanmaktadır. Kısaca göl çevresindeki sanayi tesislerinden ve tarımsal alanlardan gelen kirleticiler ile erozyonla taşınan materyaller göldeki flora ve fauna hayatı yönünden tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Ulubat Gölü. Eutrofik karakterde yani besin maddeleri yönünden zengin olan göl azotlardan ziyade fosforlu maddelerce kirletilmektedir. Nitekim hayvan atıklarında olduğu gibi civardaki tarımsal sahalardan gübrelerin kullanılması ile civardaki tarımsal sahalardan fosfor kaynaklanmakta ve ev atık sularında bulunan deterjanlı kirleticilerle göl suyu kirlenmektedir. Önemli bir karides üretim sahası olan göl özellikle ağır metallerin karışmasıyla kirletilerek bu canlıların ölmesine neden olmaktadır. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa Çayı tarafından taşınan sediment birikimi gölün derinliğinin azalmasına neden olmaktadır. Kısaca gölün suyu BOD5, NH4, süspanse katı maddeler, ortofosfat ve arsenikten dolayı içme suyu olarak kullanılmaya uygun değildir. Diğer göllerimizden İznik, Akşehir ve Eber gölleri de gerek çevreden gelen akarsuların getirdiği katı madde ve gerekse fabrikaların atık sularından etkilenmiş olup söz edilen göllerdeki canlı hayatı zarara uğratmaktadır. Deniz kirliliği. Denizlerimize akıtılan kanalizasyon suları katı atıklar ve fabrikaların ve sıvı katı atıkları ile tankerlerin boşalttıkları çeşitli katı atıklar, yağlar maalesef denizlerimizin farklı boyutlarda kirlenmesine neden olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Deniz kirliliği, deniz turizmini olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurlar arasındadır. Karadeniz. Bilindiği gibi Karadeniz günümüzden 8000-7000 yıl kadar önce tatlı su safhasından tuzlu su safhasına dönüşmüş ve tatlı sularda yaşayan organizmaların ölmesiyle çıkan kükürtlü hidrojen gazı 200 metreden daha derinlerde canlı hayatını sona erdirmiştir. Geniş bir beslenme havzası bulunan Karadeniz'e dökülen tatlı sular, düşük buharlaşma ve fazla yağış denizin üst kısmında tuzluluğun düşmesini sağlamıştır. Ancak İstanbul Boğazı vasıtasıyla Akdeniz'den gelen tuzlu sular, tatlı suların altında ters bir akımla Karadeniz'e girmektedir. Boğazdan Karadeniz'e giren tuzlu su miktarının tuzluluk ölçmelerine göre 312-612 kilometre küp yıl arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bundan dolayı da Karadeniz'de altta bir tuzlu su sütunu, bunun üzerinde ise biraz tuzlu su kütlesi yer almaktadır. Bundan dolayı da tuzluluk yönünden iki ayrı tabaka ve bir devamlı tuzlu tabaka, holoklin, teşekkür etmiştir. Bu iki tabaka, yani az tuzlu ve oksijen bakımından zengin su sütunu ile oksijen yönünden fakir ve tuzlu su sütunu birbiriyle karşılaşmaktadır. Karadeniz'in tabanında bulunan canlıların parçalanması, ayrışması suya bol miktarda mineral madde sağlamaktadır. Bu nedenle Karadeniz canlı hayat için gerekli besin maddeleri yönünden zengin bir deniz niteliğindedir. Kıyılardaki şelf sahasının suları ise oksijen yönünden zengindir. Planktonik faaliyetlere göre denizde bulunan çözülmüş oksijen miktarı değişmekle beraber yüzey sularının oksijen yönünden iyi durumda olup litrede 12 mg'a kadar çıkmaktadır. Karadeniz'in kirlenmesine neden olan faktörler Romanya sahillerinde karışan ağır metallerdir. Nitekim son yıllarda yapılan ölçmelerde önemli seviyede bakır 1.44-3.80, kurşun 0.65, çinko 7.95-22.48 miligram litre ve kadmiyum 0.65 miligram litre tespit edilmiştir. İstanbul Boğazı vasıtasıyla da Karadeniz'de yağlı kirleticiler ile İstanbul'un atıkları dahil olmaktadır. Kirlenmede organik kirleticilerin önemli yer tuttuğu ortaya çıkmıştır. Bilhassa yoğun Karadeniz trafiği bu kirlenmede önemli etki yapmaktadır. Kış ve ilkbahar dönemlerindeki fazla yağışlardan dolayı tarımsal alanlardan taşınan civanın Karadeniz'e dahil olduğu da saptanmıştır. Sonuç olarak Karadeniz'in suları gerek ülkemizden dökülen Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya ile Balkan ülkelerinden bilhassa Tuna aracılığıyla gelen çeşitli kirleticiler deniz suyunun kirlenmesine neden olmaktadır. Bu durumda Karadeniz'deki canlı ortamını menfi yönde etkilemektedir. Marmara Denizi. Bir iç deniz olan Marmara, boğazlar vasıtasıyla bağlantı sağlamaktadır. Bundan dolayı Marmara Denizi'nin hidrodinamik özellikleriyle canlı yaşamını, boğazlar vasıtasıyla meydana gelen su dalışımı önemli ölçüde etkilemektedir. Nitekim Karadeniz ve Ege denizlerinden gelen sular iki farklı tabaka oluşumuna neden olmaktadır. Başta iki boğazla bağlantısı olan denizin su dolaşımı çok sınırlı olduğundan kendi kendini etkili olarak yenilemesi, temizlemesi mümkün olmamaktadır. Halihazırda Marmara Denizi'nde kirlilik seviyesinin diğer denizlerimize nazaran oldukça yüksek olması, denizin çevresindeki sanayi tesisleriyle denize boşaltılan aşırı miktardaki şehirsel atıklardan ileri gelmektedir. Nitekim Bandırma Limanı'ndan boşalan atık sular, boraks, sülfürik asit tesislerinin suları, Erdek, Ayşe arasındaki turistik tesislerden denize boşaltılan çeşitli atıklar, Gemlik Körfezi'ndeki zeytinyağı ve meyve sularına ait tesislerin atıkları ile İzmit Körfezi çevresindeki çeşitli sanayi kuruluşlarının atıkları ve İstanbul'dan kaynaklanan çeşitli atıklar Marmara'yı kirletmektedir. Marmara Denizi'nde yapılan ölçmelerde 25-30 metre derinlikteki su sütununda oksijen doygunluk oranı %20-30'dur. Buna karşılık Akdeniz'de 1000 metre derinlikteki suyun oksijen doygunluk oranı %70 dolayındadır. Marmara Denizi'nde alt su tabakasında yıllık oksijen tüketim oranı ise 0.30-0.40 mililitre dolayındadır. Bu değer organik parçaların ayrışması için yeterli değildir. Bundan dolayı suda oksijen yetersizliği bulunmaktadır. 1965-1984 yılları arasında Marmara Denizi'nin muhtelif kısımlarında oksijen konsantrasyonuna göre hızla düşmeye başlamıştır. Bunun nedeni İstanbul nüfusunun ve sanayi tesislerinin hızla artmasına bağlı olarak kanalizasyon ve sanayi tesislerinin atık sularının denize boşaltılmasıdır. çeşitli derinliklerdeki oksijen miktarının balık yaşamı için yeterli olmadığı görülmektedir. Marmara'da ayrıca balıkların beslenmesi için gerekli olan fito ve zooplankton miktarında da önemli düşüşler tespit edilmiştir. Plajenik balık türlerinin ana besin maddesini oluşturan ve zooplanktonları besleyen sagitta tamamen ortadan kalkmış, bunun yerine asitik ortamlarda gelişen Nactylopliaris plankton türü almıştır. Yine pelajik balıkların ana besin maddesi olan copepods miktarında da bir düşme meydana gelmiştir. Marmara Denizi'ne çeşitli kaynaklardan boşan atık suların toplam miktarı yılda 800 milyon metreküp olarak tahmin edilmektedir. Bu rakama sanayi tesislerinden boşaltılan atık sular dahil değildir. İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'nin birleştiği yere kadar yüzey suları ile denize dahil olan BOD 158 bin ton, COD ise 370 bin ton bölü yıl kadardır. Marmara'daki etrofikasyon yani denizin verimliliği 1986'dan beri önemli ölçüde düşmüştür. Organik kökenli atıkların denize boşalması belli balık türlerinin ortadan kaybolmasına neden olmuştur. Bunun yanında kirli sulardan etkilenmeyen belli alg türleri kitle halinde çoğalma göstermektedir. 1970'li yıllara kadar İstanbul'un hemen her kenarından Marmara Denizi'ne girilmekteydi. Şehrin kanalizasyon sularının ve fabrika atıklarının denize boşaltılması, deniz suyunda organik madde miktarının artmasına ve çözülmüş oksijen miktarının düşmesine neden olmuştur. Bunun sonucu olarak önemli balık besin maddelerini oluşturan bitkisel ve hayvansal planktonlar önemli ölçüde yok olmuştur. Bunun yerine kirli sularda yaşayan algler artmıştır. Sonuçta Marmara Denizi doğal canlı yaşamını önemli ölçüde kaybetmiştir. Her ne kadar son yıllarda Haliç çevresindeki sanayi tesisleri taşınmış ve ana kolektörler aracılığıyla atık sular toplanmış ve kanalizasyon suları Marmara'nın derin kesimlerine boşaltılmış ise de bu tedbirler yeterince meyvasını verememiştir. Ege Denizi. Türkiye ile Yunanistan arasında uzanan Ege, her iki ülkenin çeşitli atıklarının boşaldığı bir denizdir. Nitekim Ege yaklaşık olarak 30 milyondan fazla nüfusun atıklarını kapsayan bir kirlenme ile karşı karşıyadır. Ege Denizi'nde çözülmüş, dağılmış petrol hidrokarbonlarına ait kirleticiler bulunmaktadır. Ali Ağa Petrol Rafinerisi dolum tesisleri ile yoğun deniz trafiği petrol hidrokarbonlarının deniz suyunda artmasına neden olmaktadır. Ayrıca yüksek miktarda yağ kirliliği yoğun deniz trafiğinden dolayı Çanakkale Boğazı çevresinde de tespit edilmiştir. Denizde yüzer haldeki katı atık miktarları İzmir Körfezi ile denizlerin ağızlarında yüksektir. Gerçekten sahil istasyonlarında 26 örnek üzerinde civa miktarının 13-1.010 kuru ağırlık olduğu ve ortalamasının ise sahil çökellerinde 135.3-186 olduğu tespit edilmiştir. Bu değer Akdeniz ve Karadeniz'de tespit edilenlerin üzerindedir. Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirlerinin denize döküldüğü kesimlerde yüksek miktardaki civa konsantrasyonu esas itibariyle karasal kökenlidir. Akdeniz. Akdeniz'deki kirliliğin ana kaynaklarını tankerlerin kaçak olarak boşalttıkları yağlı sular, tarımsal alanlardan gelen sular, Mersin, Taşucu arasındaki tekstil, gıda, boya, soda, kağıt, ferrokrom, plastik, suni gübre tesislerinden kaynaklanan atık sular ile turistik alanlardan denize boşalan çeşitli atıklar meydana getirir. Her ne kadar sanayi atık suları toplam boşalan suyun %1'inden azını teşkil ediyorsa da bu sularda bulunan yüksek miktardaki zehirli maddeler kirlenmeye yol açar. Mersin Limanı ve çevresindeki total civa konsantrasyonu ile 440 mg kuru ağırlık olarak saptanmıştır. Bu değerler Mersin Körfezi'nin civa açısından Akdeniz'de en fazla kirlenmeye uğradığını gösterir. Akdeniz bölgesinde tarımsal alanlarda kullanılan gübrelerden kaynaklanan pestisitler denizi kirleticiler arasındadır. Kanalizasyon ve sanayi atık sularında oldukça yüksek miktarda kadmiyum rastlanılmıştır. Deniz suyuna boşalan toplam organik madde miktarı çok değişkendir. Akdeniz'de boşalan nehirlerdeki biyokimyasal oksijen gereksinimi ve kimyasal oksijen ihtiyacı miktarları ise şöyledir. BOI 66 ton olup oldukça düşük sayılabilir. En yüksek BOI miktarı kanalizasyon sularında, daha az miktarda da nehir ve sanayi atık sularında tespit edilmiştir. Ancak sanayi atık sularında yüksek miktarda toksik maddeler bulunmaktadır. KOI miktarı ise 537 bin ton bölü yıl olarak hesaplanmaktadır. Akdeniz'e boşalan diğer bir kirletici ise yağlardır. Araziden denize boşalan yağ miktarı 2700 ton dolayındadır. Buna tanker ve rafinelerden hasıl olanlar dahil değildir. Tanker trafiğinin yoğun olduğu İskenderun Körfezi'ndeki yağ miktarı litrede 7.0 mg'dır. Petrol hidrokarbonlarının denizel ortamdaki en büyük kirliliği katran parçaları, kümeleri oluşturmaktadır. Nitekim İskenderun Körfezi'nde 33.4 mg bölü metrekare ve Anamur-Girne arasında 2.1 mg bölü metrekare dolayında katran bulunmaktadır. Körfez kirliliği. Ülkemizde başta İzmit, İzmir ve Gemlik körfezleri çevresinde yoğun olan sanayi tesisleriyle körfez çevresinde yoğunlaşan yerleşme sahalarının kanalizasyon suları, diğer katı ve sıvı atıklar fevkalade kirlenmeye neden olmaktadır. Özellikle İzmit körfezinde doğal canlı hayatı yer yer önemli ölçüde yok olmaktadır. İzmit körfezi. Türkiye'nin önemli körfezlerinden olan İzmit körfezi, 50-55 metre derinlikteki bir eşikle Marmara Denizi'nden ayrılır. Bu eşiğin mevcudiyeti, körfezdeki su kütlesinin dolaşımı, özellikle en alt tabakadaki suların kendini yenilemesini önemli ölçüde güçleştirir. Ayrıca Marmara Denizi ile körfezin suyunun değişimi Dinburnu civarındaki dar boğaz engeller. Bu nedenlerle zayıflayan körfezin su hareketi doğuda minimum seviyeye düşer. İzmit şehrinin atık suları çeşitli noktalardan körfeze verilmekte ve yaz aylarında pis kokular çıkmaktadır. Buna çöplerden ve mezbahalardan, fosseptik çukurlardan gelen kokular da ilave edildiğinde şehrin havası bir hayli bozulmaktadır. Bunun yanında körfezin çevresindeki diğer kasabaların atık suları yeterli arıtmaya tabi tutulmadığı için de körfeze karışarak adeta İzmit'te olduğu gibi pis kokular oluşturmaktadır. Körfez çevresinde ve özellikle körfezin kuzey kıyısına yerleşmiş bulunan yüzün üzerindeki sanayi tesislerinin atık suları İzmit körfezine boşalır. Bilhassa körfezin doğu kısmında bulunan çok sayıda büyük sanayi tesisi atık suları doğrudan körfeze verilir. Körfez çevresindeki özellikle kimya petrokimya tesisleri körfezin kirlenmesinde çok etkilidir. Körfezde yapılan araştırmalara göre toplam BOI yükünün %82'si, sübvanse katı atıkların %66'sı, yağ yükünün %60'ı körfezin doğu kısmına boşalmaktadır. Buna ilave olarak fosforun %57'si, azotlu bileşiklerin %64'ü yine körfezin doğu bölümüne akıtılmaktadır. Diğer bir araştırmada da 190 bin metreküp dolayındaki ev atık sularının 150 bin metreküpü körfeze boşalmaktadır. Yukarıda belirtilmeye çalışılan bu atık suların körfeze girmesiyle körfez suları siyahımsı bir görünüm almış, canlı hayatı önemli ölçüde yok olmuş, Yalova, Karamürsel, Gölcü kıyı şeridine kurulan yazlık sayfiye merkezleri can çekişir duruma girmişlerdir. İzmit körfezinde kirlenmeyi azaltmak için İzmit Belediyesi'nce ve devlet kuruluşlarınca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Gemlik körfezi. Doğudaki İznik Gölü'nden kaynaklanan göl ağı, çayı, çevredeki sahaların özellikle Orhan Gazi kasabasının sanayi ve ev atık sularını Gemlik Körfezi'ne boşaltmakta, dolayısıyla da körfezin sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Marmara Denizi'nde olduğu gibi körfezin üst kısmında Karadeniz'den gelen ve alt kısmında ise Marmara Denizi'nin sularından ibaret olan iki su sütunu bulunmaktadır. Körfez suyunda bulunan ağır metallerin temiz deniz suyuna nazaran 3 misli çinko, 4 misli manganez ve 100 misli de kadmiyumunun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Diğer körfezlerle mukayese edildiğinde en fazla nitrojen bileşiklerine Gemlik körfezine rastlanmıştır. Bunun nedeni ise Gemlik körfez kıyısındaki azotlu gübre üreten gübre fabrikalarından ileri gelmektedir. Kirliliğin en yüksek olduğu körfezlerden biri olan İzmir körfezi, yıllardan beri sürdürülen büyük kanal projesinin hayata geçirilmesiyle önemli ölçüde azalmıştır. 29. ayrımın sonu, sayfa 407.